Ayrım 5. Sayfa 56. Nedamet. Sting, Moon Over Bourbon Street, dipnot 1, şarkısında New Orleans sokaklarında gezinen bir gençten söz eder. Parantez aç, Yıldırım Türker'in tercümesiyle, parantez kapa, der ki, "Çok geceler geçirdim altında penceresinin, kendimle savaşarak pençesinde içgüdülerimin. Tanrı'ya yakarır sorarım, bu hale nasıl geldim diye, mecburum öldürdüğümü sevmeye, sevdiğimi öldürmeye." Dipnot 1, İngilizce, Bourbon Sokağı üzerinde mehtap. Bu melodinin nota çizgilerinde sallanan ağır pişmanlık duygusuna vatanda rastladım. Mine Şen Ocaklı'nın Şimdiki Aklım Olsaydı dizisinin konuğu Hasan Fehmi Güneş'ti. Güneş, en büyük pişmanlığı olarak Aynur Aydan'la ilişkisini gösteriyordu. Terörle cebelleştiği 1979'da, tam da silah kaçakçılarının çetelerin üzerine cesaretle yürürken, hafta sonunun bir manşetiyle devrilmişti. Bakan Bey'i yakaladık. Fotoğrafta Güneş, şarkıcı Aynur Aydan'ın kapısını çalarken görülüyordu. Haberi Kars'ta, özel kalem müdüründen almış Güneş. Hemen Ankara'ya koşup Başbakan Ecevit'e çıkmış. Kendi hatasının partiye saldırı bahanesi olabileceğini söylemiş. Siyaset, özel yaşamdan özveri ister demiş ve istifasını vermiş. Aynur Aydan'ı da bir daha hiç görmemiş. Ya eşi? Geçen ay bir yastıkta geçirdikleri 40 yılı kutladıkları Yurdacan Güneş'le basınla konuştuğu kadar bile konuşmamış bu konuyu. Sadece 3 sözcük söylemiş, nice yaranın merhemi olan o 3 sihirli sözcüğü. Çok özür dilerim. Güneş bugün komplo iddialarını es geçiyor, hatasını üstleniyor. Bu olay olmasa kaderinin bambaşka gelişebileceği ihtimaline ise bilgece bir yanıtla dudak büküyor. İnsanın ne olabileceği ancak ne olduğuyla sınırlıdır. O günlerde Aynur Aydan'ın cüretkâr fotoğraflarına bakanlar şunu sormuştu. Mevkii, istikbali, eşi, çocukları olan bir adam neden böyle bir ilişki için riske eder hepsini? İçgüdülerinin pençesine düştüğünden mi? Belki. O içgüdüler, kişilik denen uçurumun en derinlerinde gömülüdür. Modern Rus edebiyatının kurucusu sayılan Pushkin, kitaplarında romantik şiirlerini yayımlarken günlüğüne pornografik içgüdülerini yazıyordu. Pushkin'e ait olduğu iddia edilen gizli günceyi, parantez içinde çivi yazıları 2000, okurken sevgilisi için söylediği iki cümle dikkatimi çekmişti. Hangi biçimi istersem o biçimi alabileceğini düşünmüştüm. Sadece Tanrı'nın yaratılış anında hissedebileceği bir coşkuyla doluydum. İnsan bazen tüm biriktirdiklerini riske etme pahasına, kendine sakladığı ya da düşünde yarattığı bir aşk bahçesinde gizliden gizliye bir heykel yapar gibi bir ilişki tasarlar. En mahrem duygularını vehmeder, arzularını giydirir ona. Aslında gerçek değildir. Heykeltıraşın hayalidir o. Tanrısal bir coşkuyla yoğurup gönlünce şekil vereceği, üzerinde fantazilerini gerçekleştireceği bir heykel. Bu hayal iki türlü son bulur. Ya heykel bir baskında ele geçirilir veya model heykeltıraşın düşlediği biçimi alamaz. Çünkü insanın ne olabileceği ancak ne olduğuyla sınırlıdır. Sonunda heykel kırılır ama kırılırken riske edilmiş öbür hayatlara da kıyar. Artık heykeltıraş için nedamet günüdür. O gün sever öldürdüğünü ve öldürür sevdiğini. Sayfa 59. Aliye ile Ramazan. Öyle tesadüfler vardır ya, bir otobüs durağında poşetlerle beklerken rastlaşırsınız aniden. Bu o diye içiniz titrer. Bir zamanlar yüreğinizi yakan aşık, sarkmış göbeği, ağarmış saçlarıyla karşınızdadır. İki yanında iki çocuk. Nasılsın? İyiyim. Ya sen? Kızın amma da büyümüş. Benim de var, 10 yaşında. Annen, baban? Babamı kaybettik. Annem hasta. Mutlu musun? Sessizlik. Telefonumu vereyim, ararsın belki. İki yanakta, iki masum Buse. Biri eski sevgiliye, diğeri onunla birlikte yitip giden maziye. Kimdi o amca anne? Yüreğinizde belli belirsiz bir iç çekme ve aklınızda hınzır bir soru işareti. Acaba? Aliye ile Ramazan'ın aşk hikayesinde buna benzer bir hüzün gizli. Polis memuru Ramazan Bey, öğretmen Aliye Hanım'a 1954'te Karabük'te evlenme teklif etmiş. Annesine bakmak zorunda olduğundan kabul edememiş Aliye. Bir başkasıyla evlenmiş Ramazan. Üç çocuğu olmuş ancak Aliye'yi hep aklında, göğsünde saklamış. Gün gelmiş eşi göğüs kanserine yenik düşmüş. Ailesi, üç çocukla bir başına baş edemezsin evlen diye tutturmuş. O da, yıllar önce bir sevgilim vardı, evlenirsem onunla evlenirim demiş. 17 yıl sonra gençliğinin Karabüğüne dönmüş ve Aliye'nin peşine düşmüş. Öğretmenlik yaptığı okulda bulmuş onu. Müdürün odasında beklemeye koyulmuş. Aliye odaya girip de eski aşkını karşısında görünce şaşkınlıktan dışarı kaçmış. 17 yıl önceki teklifi yinelemiş Ramazan. Evet demiş bu kez Aliye öğretmen. 28 yıl evli kalmışlar. İkinci baharı yaşamışlar. Malum ikinci bahar son bahardır. Orada aşk hayatla cilveleşmekten çok hayat denilen çileyi birlikte göğüslemektir. 71 yıllık yorgun kalbi teklemiş bir gün Aliye'nin. Ramazan bir ambulansla hastaneye yetiştirmiş eşini. Kabul etmemişler paraları yok diye. Sonra bir başkasına. Yine ret. Aliye Hanım ölümün eşiğinde duyuyormuş Ramazan Bey'in çırpınışlarını. Allah'ım bunlar ne yapıyor diye ürperiyormuş. Ramazan Bey ise ilk göz ağrım gidiyor diye sızlanıyormuş için için. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Sonunda Ramazan Bey'in yeğenlerinin parasıyla bir özel hastaneye yatırabilmişler. Fotoğrafı vardı milliyette. Aliye Hanım yatakta, Ramazan Bey başucunda. Sağ eli sımsıkı eşinin avucunda. İlkbaharda çoğunlukla imkansızlıktır aşkı filizleyen, besleyen. Sonbaharda ise fedakarlık. Çocuklara aşk nedir diye sormuşlar. Şöyle demiş afacanlardan biri. Anneannem sırtından hasta olmuştu. Eğilemediği için ayaklarına oje süremiyordu. Dedem devamlı elleri titremesine rağmen anneannemin ayaklarına oje sürüyordu. Bence aşk budur. Sayfa 61. Başka hayatlar. Meslektaşım Fügen Yıldırım. Fahişeliğin öbür yüzü. Parantez aç. Metis 2002 kitabında. Dünyanın en eski mesleğinden 15 kadınla konuşmuş. Her biri diğerinden ilginç bu hayat hikayeleri içinde değme senaryoya taş çıkartan Gül'ün öyküsü beni hiç tanımadığımız başka hayatlara taşıdı. Gül'ün annesi genel evde çalışıyormuş. Onu halası büyütmüş. Halasının İzmir'deki fırınında okul dönüşü ekmek dağıtıp su taşır, akşam yorgun argın yatağa serilirmiş. Sabahın ikisinde tekme tokat yine ekmeğe. Annesi ara sıra evin önünden geçer, Gül ardından ağlarmış. 11 yaşında Ankara İskitler'de annesiyle yaşamaya başlamış. Ancak annesinin Adanalı dostu Gül'ü tacize başlayınca tatsızlık çıkmış. Yeniden hala evine yollanmış Gül. 17'sinde istemeyerek bir Urfalıyla nişanlanmış. Nikahı kıyıldığında hamileymiş. Çocuğu doğum yaparken ölmüş. 1969'da ikinci çocuğuma hamileyken annemin yanına geldim. Kızımla yaşamaya başladık. Bir gün pazarda İskender'i gördüm ve çarpıldım. O da beni takip ediyormuş. Onu eve aldım. Bir hafta hiç çıkmadık. Böylece İskender'le yaşamaya başlamış Gül. 3,5 yaşındaki kızını babası Viran şehire kaçırınca İskender'le İzmir Kilizman'a taşınmışlar. Bir beton üstünde çadır kurmuş, çeyizindeki bir top kumaştan perde, minder dikmiş. Ama yağmurda yerle bir olmuş cennetleri. İstanbul'a dönüp İncirli'de ev tutmuşlar. İskender işe, hayatları düzene girmiş. Sabah uğurluyor, akşam balkon demirine iki tahta uzatıp masa kuruyormuş kocasına. Lakin çok geçmeden işten ayrılmış İskender. Bakkala, kasaba borç takmış. Kaynana gelip büyü yapmış oğluna. Götürmüş yanında. Perişan oldum. Annem Karaköy'de çalışıyordu. Gel, sokak orospusu olacağını hayatını kurtar, dedi. 1970'te o önde, ben arkada geldik Karaköy'e. İlk olarak kerhaneye giriyordum. Ortalık adam kaynıyor, çıplak çıplak kadınlar. Hiç unutmam, 8 numara. Herkes sıraya girdi. Adamlar birbirinin üzerinde. Cam göbeği gömlek, üzerine pembe hırka giymiştim. Fıstık gibiyim. Adamlar geliyor. Bu odaya gir diyorlar, giriyorum. Kapıya gelip, hadi üzme kızı diyorlar, yıkanıyorum bir daha. 3 saat sonra elime para verip yolladılar. Doğru plakçıya gittim. Türk sanat müziği plaklarıyla bir şişe şarap aldım. Geldim eve. İskender'le resmimizi karşıma koydum. Ben artık o oldum diye ağlayıp kahrettim sabaha kadar. Randevu evleri, pavyonlar, Beyoğlu otelleri gezip durmuş Gül. İskender'i unutamamış. Sonunda İzmir'de bulmuş onu. Önüne diz çöküp ben orospu oldum demiş. Ne olur gel. Gelirim ama azap çektiririm sana demiş İskender. Kabullenmiş Gül. Ama asıl o İskender'e azap çektirmiş. Gün boyu onlarca adamın altına yatmaya giderken erkeği kızlara bakmasın diye evin balkon kapısını kilitliyormuş. Gün gelmiş, kızını yanına alabilmek için İskender'i terk etmiş. Ama kızını vermemişler Gül'e. Erkeğinden olduğuyla kalmış. Birlikte yaşadığı yeğeni intihar etmiş. 3 ay sonra kardeşi esrardan ölmüş. Annesi yatağa düşmüş. Edremit genel evindeyken polis odasında esrar bulmuş bir gün. 20 ay hapis yatmış. Çıkınca İstanbul'da gazinoda çalışmaya başlamış. Yine İskender diye ölüyorum ben. Annem bileziğini verdi. Bunu yol parası yap, İskender'ini bul, evlen dedi. Bir manav arkadaşı vardı, onu buldum. İskender'i çağırır mısın dedim. Yenge, bugün iki de İskender'in nikahı var dedi. Güldüm. Sahi mi dedim. Sanki dünya çöktü başıma. Yıllarca genel evde esrar çekip İskender'i düşünmüş Gül. Sonunda dayanamayıp aramış. Merhaba, benim. Tanıyamadın mı? Şaşırmış İskender. Evlendim. Bir de oğlum var demiş. Birkaç konuşmadan sonra buluşma teklif etmiş. Aman ya Rabbim, duymak istediğim buydu. Telefon kulübesinden çıktım, koşarak eve geliyorum. Mutluluktan ağzım kulaklarımda. Banyomu, makyajımı yaptım. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala aynı heyecan. Kalbim duracak. Çay yaptık, sigara sardık yine. İskambil oynadık eskisi gibi. Ondan sonra eve gitmemeye başladı. Biz de kardeş kardeş yatıyoruz. İstiyorum ki ona sarılayım. Kanser olsam onu koklayınca geçer gibi geliyordu. Yine sarılmadan gidecek diye düşündüğüm bir gün sarılıp sıktı beni. Lan, yapsaydın ya bunu daha önce. Azap çekiyoruz ikimiz de. Çabuk oldu. Üstüme çıkmasıyla bana yabancı bir müşteri gibi geldi. O anda nefret ettim ondan. Kalkıp su koydum, banyosunu yaptı, kahvaltı ettik, işine gitti. Ağlamaya başladım. Annem, ne oldu diye sordu. Benim aşkım öldü, dedim. Denizli'de 7 yıl sonra yeniden genel eve dönmüş Gül. Ruhunu hiç kirletmemiş. Bir ara artık 22 yaşında olan kızını, damadını, torununu bulmuş. Onlar soğuk davranınca vedalaşıp ayrılmış. Şimdi hayalim lotoyu tutturmak diyor. İstanbul'u gezip hoşuma giden yeri alacağım. Oraya bir aile mezarlığı yaptıracağım. Sırayla annem, kardeşim, yeğenim. Taşlarına insanların ders alacağı güzel ağıtlar yazacağım. Sonunda benim yerim de orada olacak. Sayfa 65. Kalp açılımı. Nicedir Kürt açılımını tartışıyoruz. Yol haritaları çiziyoruz, paketler açıyoruz. Siyasi, iktisadi, kültürel adımlardan söz ediyoruz. Ama sorunun fazlaca tartışmadığımız bir boyutu daha var. Kalp boyutu. Türkler ve Kürtler asırlardır kardeştir diye başlayan cümlelerin, kardeşi kardeşe düşman edenlere lanet etmelerin örtmeye yetmediği bir dip akıntıdan söz ediyorum. Sevda kapılarının açık olup olmamasından, yani bir kalp açılımı ihtiyacından. Orada sorun yok ki diyenlere, İzmirli bir okurumun kederli mektubunu okumak isterim. Cenabı diye başlıyor mektup. Derin mi derin bir aşk acısı çekiyorum. Yardım. Acıyı çeken kız İzmir'den gelmiş Ankara'ya. Urfa'dan gelen bir Mardinli ile dil tarihte kesişmiş yolları. Lakin sonra kan kesmiş yollarını. Oysa kızın kanı en baştan kaynamış ona. Ön yargı sevdasını dile getirirken bile dökülüyor satır aralarından. Diyor ki, Güneydoğulu ama birçok batılıya göre o kadar zarif, derin, dolu bir insan ki, ona yan gözle bakan reis abilerle karşılaştırılmaz bile. Kendimi ondan uzaklaştırmak için uğraştım, olmadı. Daha açılamadan tatil dönüşü Mardinli'nin okuldaki kaydını dondurduğunu öğrenmiş İzmirli. İngilizce kursuna gideceğini bildirmiş okula ama ayrılık kararı intihar etmiş bir yakını yüzündenmiş. İzmirli kız mahvolmuş üzüntüden. Sonra bir gün kafası iyiyken kilometreler ötesine elini uzatmış, yazıp göndermiş duygularını sevdiğine. Bu zor günlerde oralarda kendisini yalnız hissetmesin, okulda onu arayan, bekleyen, özleyen olduğunu bilsin diye. Yıllar önce Türklere hitaben bir yazı yazmıştım. Her Batı dilinde seni seviyorum demeyi bilirsiniz de, asırlardır birlikte yaşadığınız Kürtlerin dilinde ilan-ı aşk edebilir misiniz? Ezgellek hez dıkımın anlamını bilir misiniz diye sormuştum. Bir gün lazım olacağını hiç düşünmemiştim diyor İzmirli. Oradan kopya çekmiş, aşkını ilan etmiş. Karşılığında acı bir cevap gelmiş. Sadece onun için değil, hepimiz için acı. Demiş ki Mardinli, bizim buralar çöldür ve insanları doğasıyla özdeş. Gönülleri çatlaktır ve çatlakları derindir. Öyle derindir ki hiçbir deniz çatlamışlıklarına su olamaz. Aman, deniz onlarda boğulmasın, yazık olmasın denize, boş ver. Sarsılmış İzmirli kız. Çölün çoraklığına hayıflanmış, denizin kifayetsizliğine. Paylaşarak azaltmak istemiş derdini, yakın arkadaşlarına açılmış. Ummadığı kadar büyük tepki görmüş. Onlar da çorak topraklar ile bereketli suların bir arada olamayacağından dem vurmuşlar hep. Bir tanesi, o Kürt, sen Türksün, bir araya gelseniz de yürümez ki bu iş, demiş. Diğeri, normal zamanda olurdu belki ama şimdi terör var diye itiraz etmiş. Yüzüme bir tokat gibi çarptı kimliğim diyor İzmirli. Ailem de bilse yaşıtlarımla aynı tepkiyi verirdi. Mardinli'nin oralardan bir şairi Ahmet Arif'i okumuş arkadaşlarına. Dost düşmandan söz eder kendi kavlince, kınanmak yiğit başına. Bu ne ayıp ne de yasak. Öylece bir gerçek kendi halinde, belki yaşamama sebep. Ama Mardinli'nin kuşkusu da arkadaşlarının tepkisiyle benzermiş. O da ya sonrası diyesiymiş. Bana yolladığı mektupta şöyle diyor İzmirli. Onun oralarda yaşadığı acılar, gençliğimize kıyan bu Doğu-Batı çatışması benim aşk acımdan da derin. Lanet okudum bu duruma. Türk'ün Kürt'e aşkına ipotek koyanlara, bir Türk kızı Kürt'e aşık olamaz diyenlere bin lanet. Bir gün köşenizi bize, bizim gibilere ayırsanız, İzmirli Mardinli'ye aşık olamaz mı diye sorsanız olmaz mı? Bugün o gün işte. Onun güzelim satırlarını bu köşeden Mardin'e yolluyorum. Onu çok seviyorum, çok özlüyorum. En azından sizin köşenizde ona kavuşabilmeyi, diğerlerinin de kavuşabilmesini diliyorum. İzmir'in kavaklarından Mardin kapı şen olura köprü olabilmek. Buralarda da yar seven ölmezse verem olur diyebilmek istiyorum. Sarhoşken bu türküyü söyleyip arkadaşları halay çekmeye zorladığımı bilsin, yüzü gülsün istiyorum. Bu insanlık ayıbının son bulmasını diliyorum. Kürt açılımından söz ediyorduk ya, kalpleri açmak da yol haritasının bir parçası. Onlar açılmadan ne kadar baraj, köprü açılsa da nafile zaten. Sayfa 69. Kalp açılımının sonu. 21. yüzyıldan yerli bir Romeo ile Juliet öyküsüydü İzmirli kızınki. Kalp açılımı yazısı yayımlandıktan bir süre sonra yeni bir mektup gönderdi. İlk coşkunun yerini yılgınlık almıştı. Yazdığınız öykünün sonunu merak edersiniz belki diyordu. Sevdasının başlamadan bittiğini yazıyordu. Karşılıksız aşk olsa kader derdim ama bu başka. Bu benim de kişisel tarihime geçecek tarihsel bir acı. Ayrı dünyaların insanlarının aşklarının bitme nedeni ne oğlanın ailesinin itirazı ne de kızın eve dönmek zorunda kalması. Daha da acısı. Oğlan yazın gittiği Mardin'den bambaşka biri olarak dönmüş. Türklerden nefret eder olmuş. Çocuğum olursa Türkçe öğretmeyeceğim diyecek raddeye gelmiş. İzmirli kızdan köşe bucak kaçmaya başlamış. Tarihsel acılar yanında bu gönül konusu boş kaçıyormuş. Mardin'den dönen o sevdiğim adam değildi diye yazıyordu İzmirli kız. O kırmamak için kırılan kibar insan gitmiş, acılı, öfkeli, kırıcı bir insan gelmiş. Onun öfkesi bana da yansıdı. Bu ülkede onu bana, beni ona bu kadar yabancı, bu kadar uzak kılanların gelmişine geçmişine sövmek geliyor içimden. Daha ne kadar bölünebilirdik ki? Teorik düzeyde tartışıp durduğumuz meselenin yüreklere işleyen böyle bir yanı var. Bizi bize düşman eden, kız alıp vermez, birbirine gönül veremez hale getiren, denizleri çölleşmiş gönüllerin çatlaklarında tüketen bir husumet dalgası. İzmirli kıza Nietzsche'nin böyle buyurdu Zerdüştün'den, parantez içinde Cem 1999, iki cümle yolluyorum. İnsan kirli bir nehirdir. Kirli bir nehri kirlenmeden içine alabilmen için deniz olman gerekir.